Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Jutro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dillam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi paylaşın yayını. Haftanın ilk yayınında çağıralım herkes şimdiden buraya. Arkada kitabı görüyorsunuz. Bu hafta içi itibariyle başka bir şeyle başlayacağız yayında. Haberiniz var. Ben de hemen sosyal medyadan yapayım. Twitter üzerinden. Siz buradan Periskop izleyicileri hemen buradan paylaşırsanız diğer dostlar haberdar olur. Gelir. Bugün ne konuşacağız? Bugün gençlik konuşacağız. Ama önce müsaadenizle bir anma yapmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir kayıp yaşadık. Maalesef Türkiye'de insanlar bunun çok farkında değiller, çok umursamıyorlar. Bugünün gündemi içinde kaynayıp gidiyor belki ama çok önemli bir değeri kaybettik. Benim de tanımaktan çok büyük onur duyduğum, beraber zaman zaman çalışmaktan, aynı stüdyoya girmiş olmaktan çok büyük onur duyduğum, mesleğimin büyüklerinden bir tanesi, sevgili Cihangir Göker'i kaybettik. Cihangir abi çok çok çok acayip bir Türkçe savunucusuydu. Yani şunu anlatmıyorum ama ne olur, hemen bunu söylediğin zaman vay faşist, kafa tasçı falan, öyle bir şey değil. Dili, hangi dili konuştuğunun önemi yok. Dili güzel konuşmak üzere hayatını vakfetmiş bir insan. 40 yıldan uzun süre TRT'de baş spikerlik dahil pek çok görev üstlenmiş. Televizyon ekranında pek çok programı sunmuş. O yüzden bildiğiniz, duyduğunuz insanlardan bir tanesi. Onu kaybettik. Maalesef nur içinde yattın, yatsın, yattığı yer incitmesin. Türkçe'ye çok hakim, hem ses tonu olarak gerçekten muhteşem bir sesi vardı ama daha önemlisi çok acayip bir diksiyonu, çok acayip bir artikülasyonu vardı. Israrla şunu söylerdi, her katıldığı organizasyonda telaffuzun üzerinden gider ve derdi ki bu aynı zamanda boğumlama demek. İnsanlar böyle söylediğin zaman çok anlamıyor ama harfleri, heceleri doğru telaffuz etmek. Çok öğrenci yetiştirdi, birlikte çalıştığı insanlara çok ilham verdi. Maalesef sonsuzluğa uğurladık, nurlar içinde yatsın. Onu anmadan başlamak istemedim bugün. Bugün biz ne konuşacağız? Hem Tayyip Erdoğan hem onun fiili koalisyon ortağı Devlet Bahçeli ısrarla ve inatla yanlış işler yapıp bugünün gençlerini uzaklaştırmaya ısrarla devam ediyorlar. Ve bu öyle bir hale geldi ki sanırım bundan vazgeçmeyecekler. Yani vazgeçmeliler mi bilmiyorum, belki kendi stratejileridir bu, belki de böyle yaşamak istiyorlar, olabilir, ağanın eli tutulmaz sonuçta. Ama biliyorsunuz geçen hafta sonuna damgasını vuran bir iş oldu. Tayyip Erdoğan sanki hani her boyayı bitirdiler, bir tek fıstık yeşili kalmış gibi sosyal medya üzerinden bir halka sesleniş konuşması yapmak istedi. Ama halkı ayırarak, gençler gelsin. Nasıl? Herkese açık mı bu? Tabii canım, herkes gelsin. Bakın bu yalan bir kere. Önceden öyle bir hazırlanmış ki mevzu. Yani burada yaptığımız gibi bir şey olmasını beklemiyoruz elbette. Hani sağdan soldan yağdırsın, troller gelsin. Gerçi troll gelmez sonuçta, kendi çalıştırdığı insanlar ama gelen insanlar ağır konuşabilir, hakaret edebilir falan. Eyvallah, bunu anlarım. Ama cevapları hazırlanmış sorular için insanları iş dağıtmak nedir ya? Siz fark etmediniz mi Tayyip Erdoğan sorulara cevap verirken, hani başlangıçtaki bizim sevgili Murat'ı, eskiden Akşam Gazetesi'nin foto muhabiriydi, hani diyor Murat, böyle tuhaf bir bakış var, fark ettiniz mi? Murat, ceket çok iyi durmuyor, çekelim mi onu falan diye. Orada ayarlanacak şey okumadığın kitaplardan oluşan bir kütüphanenin önüne geçmek falan değil, bunları geçtim artık. Biz o aşamayı çoktan geçtik. O kademenin çok daha ötesindeyiz. Yani defansın arkasına uzun topla sarkalı çok oldu. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Bugünün gençlerini tanımadıkları o kadar belli ki ısrarla bu yanlışa devam ediyorlar. Israrla. Yani şunu sanki yapabilirmiş gibi. Orada 10 tane çocuğu oturtup, 10 tane çocuğun içinde tırnak içinde ah canım muhalif bu galiba, gel şurama gel diyeceğim, böyle çocuklar da araya sıkıştırılmış. Onlarla birlikte bir şey yapılmaya çalışılıyor hesapta. Ama çocukların sorduğu sorulara verilecek yanıtlar zaten daha önceden oluşturulmuşsa bunun içinde gerçeklik yok ki. Tam da burada anlattığımız şey işte. Ya kardeşim, senin yaptığının doğallıkla bir alakası yok. Ve sen şunun farkında değilsin. Hani böyle çok süslü laflarla söylüyorsun ya, Z kuşağı bunlar falan diye. Z kuşağı dediğin insanların temel özelliği bu. Onların hayatlarında böyle kalıplar yok. Yok. Gerçekten yok. Hani ben de onlardan biriyle aynı evde yaşadığım için biliyorum. Böyle takılmıyorlar onlar hayata. Onların kafalarındaki kalıplardan daha çok hayatlarında oluşturmak istedikleri şeyler var, hedefleri var. Ve o hedeflerin içinde hiçbir şekilde biri tarafından baskı görmek istemiyorlar. Bunu kabullenmiyorlar. Çünkü bunu yapmaya çalıştığın anda herkes eyvallah demeden gidiyor. Sen zannediyorsun ki orada hani bir takım böyle pespaye tipler oluşturulmuş, bilmem nerenin belediye başkanı çıkıyor herif, sanki hayatı boyunca çok anlarmış gibi, bot hesaba para ödemek dışında bir şey yapmış gibi bugüne kadar. Diyor ki onlar önceden oluşturulmuş FETÖ'cü bot hesaplar. FETÖ'cü bot hesap mı? %40'ı, lan hadi senin için %70'i FETÖ'cü bot hesap. Kalanı? Bak, denemesi bedava bunun. Çok basit. Gel aynı yayını bir daha açalım. Aynı yayını bir daha açalım. Üstelik bu sefer velini de getir. Otursun oraya. Hani var ya, bu işten sorumlu insanlar var. Hani mesela A Haber'le ilgili, ATV ile ilgili 100 bin şikayet yapılıyor. Pah, salla diyor herif mesela. Ondan sonra söylüyorsun, demokrasi anlatıyor sana, basın özgürlüğü anlatıyor falan filan. Gel onları da getir. Hatta hazırladığın yönetmeliği de al gel. Bir daha yapalım. Bak, sonucu şimdiden belli bunun. Bir de düşünsenize, şimdi burada o çocuklara laf atan insan, mesela bugün Sabah gazetesinde göstereceğim size, Adalet ve Kalkınma Partili Kaytan Bey, hukukçudur biliyorsunuz kendisi, Fenerbahçe Ordu Evi'nin önünde içerideki subayları dışarı çıkartıp onları polisin alması için orada gösteri düzenleyen arkadaş, o mesela anlatıyor ya, kafasında öyle saçma sapan bir dünya var ki insanların ona inanacaklarını zannediyor. Bakın, bugün yapılan bütün çalışmalar, bütün kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki hedeflenen kindar ve dindar gençlik var ya, o gençlikte ne kin kaldı ne de din kaldı. Ciddi söylüyorum bunu. Yani siz kafanıza göre oluşturulmuş onur haftasıyla ilgili, insanların cinsel tercihleriyle ilgili sosyal medyadan kampanya yaptığınız zaman zannediyorsunuz ki herkes o baskının altında ezilecek. Ve o baskıdan sonra insanlar tam da sizin istediğiniz noktaya gelecek. Ya bunun ters teptiğini görmemek için gerçekten akıldan kurtulmuş olmak lazım. Sanırım rahatlamışlar. Kurtuldular artık. Yani çizginin öbür tarafındalar. Huzura erdiler. Kafalar 3 milyon. Herkes çok mutlu, dans ediyorlar muhtemelen. Sizin o cinsiyet dediğiniz hikaye var ya. O, hani televizyon ekranında sinema perdesinde baktığın bir palyaço balığının hayata erkek olarak başlayıp yaşamının belli bir evresinde dişi olabilecek hale geçişiyle sonuçlanabilecek kadar önemsiz bir ayrıntı. Sen istediğin kadar kutsa bunu, istediğin kadar bir yere koy, istediğin kadar anlat. Ama bir palyaço balığı için bile hayatında bir geçiş aşaması olabilen, isterse tercih olarak insanların da bunu seçebileceği bir durumda, bir yönelimde, sen istediğin kadar bağır, sevimsiz olmak dışında hiçbir işe yaramıyorsun. Hiçbir şeyimde. İnsanlar baktıkları zaman olmayan ciddiyeti daha da kaybediyorlar artık. Ve ısrarla hem Erdoğan hem Devlet Bahçeli bunu görmediğini anlıyor. Bakın, Devlet Bahçeli'nin üst üste verdiği mesajlara bakın. Z kuşağının en önemli özelliklerinden biri sabrının az olması. Diyorum ya, ben de onlardan biriyle yaşıyorum. Allah ömür versin hepsine. En önemli özelliklerinden biri sabırlarının az olması. Ama sabırlarının az olması demek, İlgilerinin kolay dağılabileceği dışında aslında bir şeyi severlerse bir şeyin üstünde sebat etmeyecekleri anlamına gelmesin. Tam tersi. Eğer bir şeyden gerçekten hoşlandılarsa onunla ilgili çok daha fazla çeşitleme yapabilecek durumdalar. Ve ısrarla Devlet Bahçeli hepsine aynı şeyi anlatıyor. Milliyetçi, maneviyatçı, oradan atladık, buradan zıpladık, Viyana'nın önüne geldik, bu da peşte bizimdir falan filan. Ya bu çocuklarda bunun karşılığı yok. Bu çocuklarda bunun karşılığı yok. Yani baktıkları zaman sadece şunu yapıyorlar. Dönüyor ve gidiyor. Seninle ilgili konuşmuyor bile. Bırak ciddiye almayı, seninle ilgili konuşmuyor bile. Hayatında nokta kadar yer edinemiyorsun. Çünkü onun bir tane derdi var. Bu hayat iyi yaşanmak zorunda ve dünya onun için çok daha bütünsel bir yer. Her yere ulaşmaya o kadar alışkın ki, interneti kullanarak alışkın, herhangi bir cihazı, elindeki bir cihazı kullanarak, çok net, çok rahat bunun için. Ve onu yaparken de seni hiç ciddiye almıyor. Çünkü baktığı zaman senin hala transistörlü radyo boyutunda olduğunu gördüğü için yazık diyor sana sadece. Ve ısrarla bununla ilgili yayın yapmaya çalışıyorlar. Çocukların karşısına geçilen kıyafete dikkat edin mesela. Ya senin medya yönetimi ofisin var ve hep burada söylüyorum, AKP bu işe ilk başlayan partidir. Mesela kurumsal kimlik çalışması yaptıran ilk partidir. Nereden nereye? Şalşepik kumaştan ekose ceketi giymekle olmuyor işte. Z kuşağı baktığı zaman diyor ki yazık ya, ceketi mi yok acaba? Ama sen çocukların karşısında onu çıkıp Murat bu ceket güzel durmuyor falan dediğin zaman insanlar önce TikTok seyreder gibi bakıyorlar. Herhalde bir şey yapacak, kalkıp dans edecek falan. Bakıyor ki dans başlamıyor. Geç. Geç. Öbür taraftan sen 7 sayfa mesaj yayınlıyorsun Twitter'dan. 7 sayfa. Niye? Çünkü çok alışkınsın. Emir subayın sayılacak köşe yazarlar onları alacak, oturacak, evirecek, çevirecek, idrardan karakter tahliliyle beraber bir siyasi analiz kasacak falan. Bu çocukların hayatında yok ki. Yok. Ben size söyleyeyim, o mesajlardan, upuzun, nal kadar mesajlardan bu çocukların aklında kalan ne biliyor musunuz? Devlet Bahçeli diye biri var. Bu kadar. Hani o meşhur hikayede olduğu gibi Woody Allen diyor ya, hızlı okuma kursuna gittim diye. Aa hadi bakalım ne yaptın diyorlar. Savaş ve Barış'ı okudum diyor. Tuğla kadar bir kitap. Ne anlatıyor diyor. Olay Rusya'da geçiyor diyor. Bu çocuklar için de bıraktığın bu işte. Sadece bu. Devlet Bahçeli diye biri var. Bu kadar. Ve sen ısrarla bunu reddederek aslında siyasetin dışına çıkıp yeni dönem siyaseti iddiasıyla bundan 20 yıl önce hayata başlayan bir partiyle köhneliğin dibine vuruyorsun şu anda. Kimle yapacaksın bunu? Vallahi kaytanla yapacaksan gör işte. Kaytanın anladığı bu kadar. Bugün Sabah gazetesine röportaj vermiş. Diyor ki dünyanın hiçbir yerinde böyle bir baro sistemi yok. Ya yalancısın kardeşim sen. Sen yalancısın. Dünyanın her yerinde böyle bir baro sistemi var. Asıl senin söylediğin gibi yapmaya çalıştığınız gibi bir baro sistemi yok. Yalan bu. Ve insanların şunu unutacağını düşünüyorsunuz siz. Yani bu çocuklar, Z kuşağından bahsediyorsunuz ya. Bu çocuklar oturdukları yerde senin söylediğin yalanı çürütmeleri 1,5 dakika sürüyor. Ve ondan sonra sen siyaseten de insan olarak da dümdüz bir figür olarak bu çocuklar için sıfır değerindesin. Sıfır. Çünkü sana baktıkları zaman diyorlar ki yalancı bu. Yalancı bu. Direkt. Kim olduğuna bakmıyor bak. Bir daha söylüyorum. Yani senin için o ismin Cahit Özkan olması için, olmasının o çocuklar için hiçbir anlamı yok. İsmi bile yok. Onu bile hafızaya almıyorlar. Çünkü ön bellek içinde yarış gayri ediyorsun sen. Gerek yok ki. O çocuklar çok daha rahat ayıklıyor. Çok daha rahat ayıklıyor. Salla bunu diyor direkt. Ve ısrarla bunu yapan insanlar bugün siyaseti yeniden kurguladıklarını düşünüyorlar. Şunu çocuklar görmüyor mu mesela? Öyle mi zannediyorsunuz gerçekten? Sosyal medyayı, Twitter'ı bu kadar etkin kullanan çocuklar, sizin onur haftası ile ilgili attırdığınız bot hesaplar kullanarak yaydığınız nefreti fark etmiyor mu? Bu çocukların hayata bakışı çok daha özgür. Onlar insanları cinsiyet üzerinden tanımlamıyorlar. Kişi üzerinden tanımlıyorlar. Birey üzerinden. Ve böyle tanımladıkları için sizin de yapmaya çalıştığınız kolektif bir zeka ile birlikte bireyselliği baskılamak olduğu için bu çocukları bulma, onlara ulaşma şansınız sıfır bile değil. Ve ne zaman karşılaşsanız bu dayağı yiyeceksiniz. Her seferinde. Bakın geçen hafta Cuma günü yayını kapatırken söyledim. Bunun testini sandıkta göreceksiniz. Bu çocuklar sandık başına gittiği anda ilk kullandıkları oyda siz yoksunuz. Niye biliyor musunuz? Siz onlar için internet üzerinde baskı oluşturan insanlarsınız. Siz onlar için yaşam tarzına müdahalenin doğrudan adresisiniz zaten. Siz dünyada ve Türkiye'de siyaseti kısıtlayan Trump gibi gerçekten gerici bir figürsünüz o çocuklar için. Bunu değiştirme şansınız var mı? Yemin ediyorum yok. Hiç yok hem de. Yaptıklarınızla, ayarladıklarınızla bu saatten sonra ne olur biliyor musunuz? Bakın şunu yapacaklar o çocuklara. Yazın bunu bir yere. Mesela bunu Taylan Yıldız, İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısıyken, benim de arkadaşımdır, mutlulukla söylüyorum bunu. Taylan yapmıştı çocuklara. İYİ Parti anladım bunu, anlamadı. Onlar da anlamadı. Çok normal çünkü. Ama çocuklar üzerinden mesela kampanya sırasında çocuklara şunu anlatıyordu Taylan. Ya evinizde bağlantınız sırasında bilgisayarınızın bağlantı hızını düşüren pinginiz yüksek olmayacak. Söz veriyorum size. Bunun hayatımızda bu yayını izleyenler arasında %70'i için manası var mı? Duydunuz mu? Biliyor musunuz? Ping nedir? Hayatınızı nasıl kısıtlar ya da ne işinize yarar sizin? Yok. Şaşırtıcı değil zaten bu. Ama bir siyasetçi için olması lazım. Siz istediğinizi yapın, bu çocuklara ulaşamazsınız. Şunu yapacaklar. Hayır, yaş sınırı falan koyamazlar arkadaşlar. Geçti o iş. Geçti. Yani sosyal medyada başlatılan bir geyiğin hayatınızı etkilemesine lütfen izin vermeyin. 25 yaş çalışması yapıyorlarmış falan diye. Geç bunları, geç. Onlar bitti. Kendi seçmenine bile anlatamazsın. Kendi seçmeninin içinde kalanı 30 saniyede de onlar döner. Şunu yapacaklar çocuklara. İnternet bedava olacak mesela. Ciddi söylüyorum. İnternet bedava olacak. Çocuklara bilişim anlamında yardımcı olabilecekleri şeyler olacak. Ve diyecekler ki, bakın hata burada başladı. Hatırlıyor musunuz? Burada konuştuk. Fatih projesi içinde hakikaten ne oldu o bilgisayarlar, tabletler? İndirdi onları da birisi. Hırsızlığa kurban gitti. 15 milyon tablet nerede? Hikaye, bak bir şey söyleyeyim mi? O tableti dağıtsan da bu çocuklarda bir karşılığı yok. Niye biliyor musun? Senin dağıttığın tableti sen kendi kafana göre alıyorsun. Onun için bir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Çünkü onun işine yaramaz. Öyle kullanmıyor. Sen zannediyorsun ki gördüğün bilgisayar marketlerinde işte o büyük yerlerde satılanların tamamı son derece iyi. Bu çocuklar için hiçbir önemi yok onların ya. Hiç ciddiye bile anlamıyor. Hatta gülüyorlar sen onları çıkarttığın zaman. Yani bir grup için hırsızlık ürünü onlar. Bir grup için zaten önemsiz. Bu çocukların hayatında bir yeri yok ve olmayacak. Emin olun olmayacak. Sen çocukların eline şunu veriyorsun. Diyorsun ki ya kardeşim al bak senin elinde bundan böyle tablet var. Evet abi tablet. Tabletle nereye gidecek o çocuk? Sen şunu zannediyorsun. İslam büyüklerinden Kur'an meali izliyorlar. Ya onda yapan vardır tabii. İsterse yapabilir de ayrıca. Ama o çocuklar onun için kullanmıyorlar onu. Onlar için iletişimin başladığı ve bittiği yer onlar. Yani senin ısrarla görmediğin, ısrarla bilmediğin, daha önemlisi anlamadığın ve anlayamayacağın şey bu. Anlamadığın için de siyaset dışı kalmaya mahkumsun. Mecbursun. Artık bu çıkışın bir yolu kalmadı, bir yöntemi kalmadı. Bu çocukların anne ve babalarını zulümle, bu çocukları cehaletle yıldırdınız. Artık onlara ulaşma şansınız yok. Yok. Bir daha söylüyorum. Anne babalarını bu çocukların zulmünüzle, kendilerini cehaletinizle yıldırdınız. Yaptığınız her şey komik oluyor ya. Yani siz hiçbirini okumadığınız bir kütüphanede kitapların önüne geçiyorsunuz. Boş boş bakarak ekibinizi çağırıp bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bununla gerçekten gençlere ulaştığınızı düşünüyorsunuz. Bakınız ulaştığınız çocuklar var ya, o çocukların içinde oluşturulmuş grupta, oluşturulmuş örnekleme grubunda, onların içinde bile size ikna olan çok az. Hani böyle büyümüş de küçülmüş gibi tipler var ya mesela, elinde kalemle konuşan, Sayın Cumhurbaşkanımız falan filan diye. O çocuklar belki bir ihtimal ana babalarından dolayı size ilk seçimde bir ihtimal oy verebilirler. Ama kafalarını hür bıraktıkları anda sizle bir alakası yok. Şunu görmediklerini mi düşünüyorsunuz o çocukların mesela? Ya bu partinin ağır topuz gibi adamları var. Fakat hiçbir işe yaramıyor. Hikaye hepsi. Yani adam bir şey söylüyor. Sonra onun lideri bir şey söylüyor. 180 derece dönüyor. Görmüyor musun bu çocuklar? Evet bunlar siyasetle alakasız. Ama yaşamla çok alakalı insanlar. Yani sizin bahsettiğiniz mesela siz barolarla ilgili düzenleme yaparak bu çocuklara ulaşamazsınız. Doğrudur. Onların hayatlarında yok. Ama emin olun şu var hayatlarında. Siz termik santral bacalarına koyulmasını önce kabul ettiğiniz, sonra yalandan reddettiğiniz filtreler var ya, o çocuklar onları gördü. O çocuklar onları biliyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi dışarıdan müdahale ettiğiniz, sıkıştığınız zaman "Yo, bizim alakamız yok, biz dokunmadık" falan dediğiniz, mesela onur haftası gibi etkinlikler var ya, o çocuklar onları görüyorlar. Ve bu çocukların bununla ilgili bir değerlendirme yapmaları için eşcinsel olmaları, bununla ilgili bir zorunlulukları bile yok. Çünkü onlar insanları böyle değerlendirmiyor. Cinsiyeti değil onun için önemli olan. İnsan olarak bulunması, birey olması. E sen ısrarla ona vuruyorsun. Eşcinsellik kültürünün yayılması falan filan diye büyük büyük saçma sapan anlamadığın cümleler kuruyorsun. Sonra o çocuklara ulaştığını düşünüyorsun. Ya sadece komik oluyorsunuz. Sadece. Yani o hiçbirini okumadığınız kitaplardan oluşan kütüphanenin önünde oturup "Murat oldu mu, bak bu ceket kötü, göbek görünsün mü" falan diyorsunuz ya. O çocuklar onlardan min denilen ufak videolar yapıyorlar. Sesiniz yok. Çünkü onlar için sesin bir önemi yok. Onlar bakıyorlar ve diyorlar ki "acayip komikti bu ya." Defalarca size WhatsApp üzerinden birbirlerine yollarken gülmek için oluşturdukları emoji haline dönüyorsunuz. Emoji nedir biliyor musunuz? Yok, gece yarıları sağdan soldan birilerine sarkarken yolladığınız gülümseme görüntüleri falan değil, göz siyah gözlüklü falan görüntüler değil. Onlardan bahsetmiyorum. Siz yaptığınız bütün anlamsızlıklarla o çocuklar için zaten emoji haline geldiniz. Bakın bir daha söylüyorum. Sesi yok. Ses değil. Çünkü çok iyi biliyorlar ki söylediklerinizin içinde dişe dokunur tek bir cümle bile yok. Şuradan bakın, sözlerimin hiçbirine inanmıyorsanız, bu çocuklar o kadar anlık, o kadar güne bağlı olarak yaşıyorlar ki, mesela onlar için kar tatili yapacak İstanbul valisi Vasip Şahin, şu anda İstanbul valisi değil ama İstanbul'da kar tatili yapacak Vasip Şahin bir popstar kadar önemli. Çünkü onunla nasıl bir ilişki kurduklarını biliyorlar, sizinle bilmiyorlar. Çünkü sizin ilişki kurma tarzınız bağırmak, hakaret etmek, hapse attırmak, insanları tehdit etmek üzerine kurulu. Ve bu çocuklar da işlemiyor. Hiç sallamıyorlar üstelik. Israrla bilmediğiniz bir gruba tahakkümde bulunduğunuzu düşünüyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama bakın, geçen hafta yaşanan o olay var ya, o video konferans adına ne diyelim, webinar, seminerin internet üzerinde olanını öyle deniyor ya, webinar. Webinar, neyse. O, emin olun, çocukların hafızalarında büyük yer edindi. Büyük yer edindi. Defalarca orada yaşanan rezaleti izledi onlar. Hayır, şundan bahsetmiyorum. Murat nasıl, görünüyor muyum, ceket falan filan. O bölüm değil, onları gülüp geçtiler. Aşağıdan akan oy moy yok var ya. O çocuklar anlık, günlük, dakikalık, saniyelik onu yapmayı biliyorlar. Hayır, bir bot hesap olarak yapmıyorlar bunu. Onlar öyle yaşıyor. Bir şeyden hoşlanmadıysa lap diye söylüyor. Bir şeyden hoşlandıysa da lap diye söylüyor. Çünkü onun hayatında şöyle bir şey var. Benim yaşantım bu. Bu benim. Ve ben bu hayatı nasıl yaşayacağıma kendim karar veririm. Siz ısrarla, tahakkümünüzle siyaseti bugüne kadar güdülediğiniz gibi o çocukların da üzerine çökebileceğinizi düşünüyorsunuz. Geçmiş olsun. Eğer kafa, size yön veren kafa, termik santral filtreleriyle ilgili 35 saniyede fır dönen Mahir Ünal kafasıysa ya da barolarla ilgili şu yalanı söyleyen Kaytan Bey kafasıysa ya da Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı'nın aldığı 4 değil ya 2 maaş alıyorum altı üstü demesine rağmen 100 bin ATV dosyasına bakmayan, gündeme getirmeyen, biliyor musunuz siz Rütük'te gündemi kim oluşturur? Hayır, üyeler falan oluşturmaz. Başkan belirler gündemi ve duyurur. Yani oraya o dosyaların, ATV dosyalarının gelmemesi, A Haber dosyalarının gelmemesi başkanın bilinçli tercihidir. Bugün emin olun yalan söyleyecekler. Emin olun yalan söyleyecekler. Ne alakası var Sayın Başkan'ın takdiri yetkisi, Sayın Başkan'ın takdiri ve yetkisi bilin. Bunları yapan insanlarla eğer oluşturuyorsanız siz gençlik politikalarınızı, lütfen devam edin. Çok eğlenceli izlemesi. Hepsi eğlenceli mi? Değil. İnsanın yüreğine oturan bölümü de var. Yani biz hepimiz bir tren katliamının ardından, bir annenin, gencecik bir annenin yitirdiği çocuğunun ardından yaşadığını 5. duruşmada, Çorlu'da 5. duruşmada Duruşma salonunun içinde sabahtan akşamın körüne kadar o gün yağmur var mıydı? Çok mu yağıyordu? Çok yağıyordu. Ne kadar çok yağıyordu? Üstümüze başımıza çöküyordu. Bu geyiği dinleyip adım bile atılmadığını gördüğümüz an hepimizin yüreği yandı. Ve emin olun o çocukların da yüreği yandı. Ben bu evdeki Z kuşağından biliyorum. Ama adım kadar eminim. O ve onun arkadaşları bunu yapan kişiyi unutmayacaklar. Emin olun. Yani siz Mısra Sel'in söylediği bir cümleyi yaptığınız, önüne oturduğunuz, hiçbirini okumadığınız kitaplardan oluşan o dandik kütüphane çalışması var ya, onu 100 kere yapsanız aşamazsınız. Bir cümlesi Mısra Sel'in. Ben evladımı kaybettim. Benim evladım öldü sözü var ya. Bu saatten sonra ne yaparsanız yapın. İstediğinizi, ha eğer aklınızdan şu geçiyorsa, tamam o zaman bu çocuklar, bunları pas geç, analarını babalarını al bu çocukların. Aldın zaten. Ne değişiyor ki? Aynı suçtan 6'sına birden dava açılan gazetecilerin 3'ünü serbest bırakıp 3'ünü rehin tutuyorsun. Sen sanıyor musun ki o çocukların, Barışların çocukları bunu unutacak? Hiçbiri unutmayacak. Hiçbiri unutmayacak bunların. Ve ısrarla yaptığınız yanlışlar doğrudur. Bugün gününüzü kurtarıyor şimdilik. Ama yarın buradan gelecek şey, bak mesela bu tomruk. Bununla bir alakası yok olayın. Z'yi alfabenin son harfi zannediyor sadece. Bugünü kurtarabilirsiniz. Ama yarın için bu değil geçerli olan. Ve o çocuklar yarını bugünden kurmaya başladılar. Siz farkında değilsiniz. Lütfen devam edin. Çok iyi gidiyorsunuz. Yayının başlığındaki şarkı benim çok sevdiğim icaz bir şarkıdır. Çok severim gerçekten. Oradan arakladım, oradan geldi, doğrudan şarkının ismidir, üstümde kalmasın, onu da söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Ha, bu arada arkadaki kitap, başladık bu hafta itibariyle klasiğe. Bak kıyak olsun size, kolaydan başladık. Yani arkada gördüğünüz Suç ve Ceza, Dostoyevski'nin efsane romanı. Neden efsane roman? Bu roman bir hukuk fakültesi öğrencisinin etrafında dolaşır. Odur hikayenin asıl kahramanı, Raskolnikov. Raskolnikov, hayatın kendisine iyi şeyler getirmeyeceğine inandığı için, hayatının karanlıklar içinde geçeceğine, zenginleşmesine izin verilmeyeceğini düşündüğü için ve buna inandığı için bir cinayet işler. Bir tefeci kadını öldürür. Ve ondan sonrası romanın tamamı felsefi birçok çözümlemeyle geçer. Tıpkı bugün yapmamız gerektiği gibi, o yüzden ondan başladık. Suç nedir? Cezası nasıl verilir? Suçla ceza arasında denge gerçekten sağlanabilir mi? Çok önemli bir sorular. Ama zannetmeyin ki bu roman yazıldığı gün hemen böyle Rusya'da ortalık birbirine girmiş falan. Hayır değil. 19. yüzyılın ikinci yarısından kalma. 1860'lardan sonra işte 60'ların sonu bu romanın yazılışı. Raskolnikov'un anlatılan öyküsüyle birlikte Dostoyevski'nin büyük Rus yazarları arasına girişi çok sonra. Onun bile kendini ispatı için. Yani burada hep konuştuğumuz şey var ya. Ya klasik bana ne katar? Raskolnikov neyim gelir diye soracağız ya. Onu unutmayın. Eğer bir klasik kitaptan bahsediyorsak mutlaka zamandan da bahsediyor olmamız lazım. Çünkü yazıldığı gün bugünkü değerini bulabilmiş kitaplardan biri değil. Hayır şu geyiğe girmeyeceğim. Kitap şarap gibidir. Durdukça demlenir falan. Geç bunları. Geç, sirke olma ihtimali de var. Hatta yazıldığı gün son derece dandik olup bugün hala kötü olan kitaplar da vardır. Ama eğer ayrıştırılabiliyorlarsa, eğer ayrı bir noktaya gelebiliyorsa işte o zaman klasik tadını alıyor. Haftanın sonuna kadar kalacak. Cuma günü eğer bir aksilik olmazsa sadece bu kitap üzerine konuşacağız. İnşallah ülke gündemi izin verir. Finlandiya'da yaşamadığımız için maalesef iyi ki de, çok şükür ayrıca, bizim gündemimiz çok hızlı değişiyor. Eğer uygun olursa sadece roman ve sanat konuşacağız. Sadece. Oturacağız yarım saat, hatta belki biraz da sarkıtırız. Oturup sadece bu kitabı, mesela sizin hayatınızda varsa önemini, özelliğini konuşacağız. Sizin için bu kitabın içindeki en vurucu yeri konuşacağız. En çok etkilendiğiniz, eğer okurken bir yer sizi tuttuysa, unutmaz çünkü insan onu, o bölümü konuşacağız. Eğer olursa cuma gününün durumu budur. Bundan sonra da zaten hafta başında kitabı göstereceğim. 5 gün süreniz var. 5 günde okunur ya. Yaparsınız. Bu haftanın kitabı da Arkada gördüğünüz Dostoyevski'nin kitabı Suç ve Ceza. Raskolnikov'un hikayesini okuyacağız, üzerine konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum haftayı benimle karşıladığınız için. İyi ki varsınız, iyi ki dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığınızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. En değerlisi bu, en değerlisi. Niye biliyor musunuz? Birleşe birleşe kazanacağız çünkü. Hep söylediğim gibi birleşe birleşe kazanacağız. Birilerinin ayırma çabası, kim olduğunun bir önemi yok. Hangi kanattan geldiğinin önemi yok. Bu çabanın içine giren herkes. Onların çabalarını boşa çıkartmak bizim boynumuzun borcu. Çünkü eğer birbirimizden korkarsak, uzaklaşırsak ayrılacağız. Oysa direnmek mümkün. Burada yaptığımız gibi işte. Bundan sonra da yaparız. Tırsmayalım birbirimizden. Yeniden tanışmak gibi bir lüksümüz yok bizim. Hiç. Emin olun, biz demokrasiyi eğer benimsediysek, bu ülke, bu güzel ülke üzerinde birlikte yaşamayı kafamıza koyduysak başarırız. Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun sorusunun cevabı geliyor. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunmanı. Ya korkmayın, korkmayın. O tuş sizden para pul istemeyecek hiçbir şey. Sadece ve sadece bir tek mail adresi. O kadar. Yaz mail adresine abone ol diyecek. Ama ona abone olmanın şöyle bir önemi var. Ona abone olunca, abone ol tuşunu tıklayınca şunu diyeceksiniz. Ben bu kanala abone olarak bugünün dandik medya düzenine mahkum olmadığımı gösterdim. Para pul da ödemedim bunun için. Sadece birlikteliğimize onay verdim. Bunun için rica ediyorum hepinizden. Abone olun. Onun yanında bir de gördüğünüz zil işareti var. Zilin de manası şu. Onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan haber gelecek size. Hadi başlıyor diye. Katıl diye bir düğme var artık. YouTube'un koyduğu bir düğme. Ne işe yarar? Şu işe yarar. Normalde bu yayınlar, normalde değil, her zaman başladığı günden son gününe kadar, ne zaman bilmiyorum ki, ama son gününe kadar parasız olacak. Bu size sözüm. Bu katıl düğmesi, eğer isterseniz yayıncıyı desteklemek için YouTube'un oluşturduğu bir seçenek. Yani siz aylık 5 lira 10 lira gibi paralarla yayınları destekleyebilirsiniz. İster misiniz? Bilmiyorum ki. İstemezseniz de canınız sağ olsun. Oraya her gün o yayınlar yüklenecek. Merak etmeyin. Her gün parasız olmaya da devam edecek. Bu size sözüm ve hep tutulacak. Katıl düğmesinin anlamı bu. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık, yarın sabah ölmez sağ kalırsam buradayım. 9'da gelin, hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün. Çok güzel, çok sağlıklı bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.